Ayrım 11, sayfa 71, bölüm 4. Beyin gücünün ölçülmesi. Galton'un öncülüğünü yaptığı araştırma yöntemlerinin, üstün beyin gücünün yapısal ve gelişimsel özelliklerini aydınlatma açısından bazı yetersizlikleri olduğuna değinmiştik. Bunu özellikle şu iki nokta çevresinde toplamak mümkündür. A. Galton, üstün başarılı büyükleri inceleyerek konuyu aydınlatmak istemiştir. Üstün başarı ile üstün yetenek arasında olumlu bir ilişki bulunduğu kabul edilmekle beraber bu tam ve kesin değildir. Bu yüzden iki nokta karanlıkta kalmaktadır. Bunlardan birincisi üstün yetenek dışında başarıyı etkileyen öteki etmenlerin ne olduğudur. İkincisi ise üstün yeteneği olduğu halde üstün başarı sağlayamayanlar var mıdır ve niçin bu duruma düşmektedirler? B. İkinci nokta ise araştırmaların bulgularının öncelikle biyografi, otobiyografi, hatıra defterleri, yakınların anıları gibi malzemeye dayanmakta oluşudur. Önce de belirtildiği gibi bu tür kaynaklar yaşantıların yıllarca sonra anlıkta kalabilen artıklarıdır. Bu artıklar yalnız nicelik yönünden değil nitelik yönünden de dilek, özlem, sempati ve antipati gibi duyguların etkisi altında kalarak değişmiştir. Kuşkusuz bu gibi kaynaklardan bilimsel araştırmalarda yardımcı kaynak olarak yararlanılabilir. Yalnız tümü bunlara dayanan bulguların bilimsel yeterlik ve güvenilirliğinde ihtiyatlı olmak daha doğrudur. Öyleyse bu konuyu daha tarafsız ve nesnel, bilimsel yöntem ve araçlarla inceleyebilmek mümkün müdür sorusu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir soru karşısında şu öneri ileri sürülebilir. Önce olağanüstü beyin gücünün çocukluk yaşında teşhis edebilmenin çaresi bulunmalıdır. Sonra bu yoldan seçilen çocukları okul ve hayat süresi boyunca izleyerek önemli olan yönlerden değerlendirmek yoluna gidilmelidir. Başka bir deyişle ruh bilim dikey genetik yönteminden yararlanan yeterli araştırmalar yapılmalıdır. Çağdaş araç ve yöntemler. 1905'te Paris ilkokullarındaki geri zekalı öğrencileri ayırt etmekte görevlendirilen Alfred Binet'in geliştirdiği zeka ölçeği bu yönde atılan ilk adım olmuştur. Geçen yarım yüzyılı aşkın süre içinde Binet ölçeğinin Birleşik Devletler başta olmak üzere çeşitli ülkelerde geliştirilmesi için harcanan çabalar ve bunların ortaya koyduğu zengin ürün atılan ilk adımın ne kadar verimli bir yönde olduğunu gösterebilir. Bu gelişmeler üzerinde etraflı olarak durmak kitabın amacı dışında kalır. Çünkü üzerinde birçok eser yazılmış ve yazılmakta olan tek bir bölüm içinde özetlemek kolay da değildir. Kısaca şu kadarını belirtmekle yetineceğiz. Bireysel yetenekleri ölçmek için atılan ilk adımdan sonra araştırmalarla geliştirilen çeşitli zeka kuramlarına uyularak çeşitli bireysel testler geliştirilmiştir. Parantez içinde Toker 1968. Bunları şöyle gruplayabiliriz. A. Yaşa göre değişkenlik gösterenler. Bebek testleri, çocukluk-gençlik dönemini kapsayanlar, yetişkin testleri gibi. B. Karma testler. Yapım, söz, sayı, uzay yetenek kümelerini belirli oranda kapsayan testler. C. Yapım testleri. Yazılı ya da sözlü açıklamaları bulunmakla beraber öncelikle yapım gücüyle ilgili yetenekleri ölçen testlerdir. D. Sözsüz testler. Okuma, yazma ya da konuşma yeterliği olmayanlara uygulanan testler. E. Aynı zamanda birden fazla kişiye uygulanabilen grup testleri. F. İstenirse bunlara öncelikle işitme ve dokunma duyularına hitaben görme yetersizliği olanlara öz testlerde ayrı bir grup olarak eklenebilir. G. Müzik, resim gibi dar bir yetenek alanını ölçmeye yarayan özel yetenek testleri. Bu kaba taslak gruplandırmadan çıkarılacak sonuç şu olabilir. Her türlü olasılık ve kişisel özellik için uygulanmaya elverişli zeka testleri geliştirilmiş ve uygulama alanları da durmadan genişlemektedir. Bu araçların zeka denilen anlık gücünü ölçmekteki geçerlik ve güvenilirliği bugün de tartışma konusudur. Bu tartışmaların etkisiyle de bu araçlar durmadan daha yeterli duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca bunlarla neyin teşhis edilip neyin edilemeyeceği bugün daha iyi bilinmektedir. Öte yandan bunlarla sağlanan sonuçların yorumlanması ve bunlardan yararlanılmasında da oldukça ileri adımlar atılmıştır. Doğal yeteneği ölçme gücü. Başından beri bu araçların sonradan edinilmiş bilgileri değil, doğal yetenekleri ölçtüğü ileri sürülür. Gerçekte bunlar okul ya da düzenli öğretimle sağlanan bilgileri ölçmemektedir. Çocukların içinde doğdukları çevrede kendi ilgi, tecessüs ve çabaları ile edinmeyi başardıklarını ölçmektedir. Testleri geliştirenler çevrede bütün çocuklar için ortakçıl olabilecek bilgi ve beceriler seçmeyi başardığımızda bunlar kişisel yetenekler düzeyindeki ayrıcalıkları yansıtmaya yarar diye düşünmektedir. Başka bir deyişle testlerdeki soru ve sorunlar o toplumlardaki bütün çocukların doğal olarak karşılaşacağı ve ne olduğunu merak edeceği şeyler olursa bu bilgi ve becerileri öğrenmeyi başardıkları düzey yeteneklerinin gelişim düzeyi sayılabilir. Örneğin bir ülkede bütün çocukların ayaklarına pabuç giydiğini düşünelim. Yaşları eşit olan birkaç çocuktan birisi bunun adını doğru olarak söyleyebilir. Ötekileri ise henüz öğrenmemişlerse birincinin anlık gücünün ötekilerden daha iyi gelişmekte olduğunun bir belirtisi olabilir. Başka bir örnek de sayı ile ilgilidir. Her çevrede çocuklar varlıkların sayı ile değerlendirildiğini ve bunların değişik kıymetlerinin olduğunu öğrenme olanağını bulurlar. Kent çocuğu zıpzıplarını, oyuncaklarını vesaire sayar. Köy çocuğuysa ağaçları, kuzu ve koyunları sayar. İşte bu sayılarla karşılaşma olanağının eşitliği halinde hangisi bunu daha erken kavramayı ve yerinde kullanmayı başarıyorsa o daha akıllıdır diyebiliriz. Kültürce yoksun çevre. Bu araçları eleştirenlerin ileri sürdüğü en önemli gerekçe şöyle belirtilebilir. Hiçbir toplumun sosyoekonomik sınıfları arasında söz konusu edilen örneklerde bile eşitlik yoktur. Örneğin, yoksul çevredeki bir çocuğun sayılarla karşılaşma ve bunları kullanma olanağı daha kısıtlı olabildiği gibi öteki açılardan da olanakları eşit değildir. Kitap, gazete, dergi gibi bunlara dayanan etkinliklere de ilgi duymayı öğrenmemişlerdir. Bu yüzden kültürlü ailelerden gelen çocukların bu tür araçlardan yararlanma yeterlilikleri ile yoksun çevrelerden gelenlerinki birbirine eşit değildir. İkinci tür ortamdan gelenler yetenekleri elverişli de olsa bu araçlarda düşük sonuçlar elde etmeye mahkumdur. Bazı araştırmalar bu görüşün dikkate almaya değer yanları olduğunu göstermiştir. Geri zekalı diye özel eğitim sınıflarına yerleştirilenlerden küçümsenmeyecek bir oranın sadece kültürce yoksun çevrelerin çocukları olduğu ve teşhisin hatalı bulunduğu anlaşılmıştır. Kültür ayrıcalıklarını tümüyle gidermiş olduğu ve bu yüzden farklı toplumlarda bile geçer ve güvenilir olarak kullanılabileceği ileri sürülen testlerin de bu amaca gereğince erişemediği bilinmektedir. Bu testlerde kullanılan hayvan, giyim ve ev eşyası, bitkiler, araç ve gereçler gibi varlıkların bile bölgesel etkiler altında kaldığı gözlenmiştir. Örneğin ağaç sözcüğü karşısında ihtimal İngiliz meşeği, Alman ıhlamuru, Türkse çınar ya da söğüdü çağrışabilir. Bu yüzden meşe ağacı resmi karşısında yabancı kültürden bir çocuğun tereddüde düşmesi beklenebilir. Aynı durum giyim ve hayvanlar için daha da fazla söz konusudur. Testlerin yaş normlarının belirlenmesi, yani standartlaştırma süreci sırasında alınan örneklemler yoluyla toplumun her düzeyindeki çocukların kapsanarak bu ayrıcalıklar karşılanmak istenmektedir. Fakat bu halde de bir kere okul yaşından önceki gelişim dönemleri yeterli biçimde temsil edilememektedir. Ayrıca okul çağı içinde aşağı sosyoekonomik sınıfların genişliklerine uygun durum da temsili zor olmaktadır. Bu yüzden söz konusu araçların doğal yetenekleri mi yoksa çevre olanaklarına göre edinilmiş bilgi ve becerileri mi ölçtüğü sorunu kesin bir çözüme ulaşamamaktadır. Okuma yazma, resim yapma gibi etkenlik ve becerilerin yeterince bulunmadığı yoksun çevrelerden gelenlere göre yetersizlik göstermek zorunda kalmaktadır. Bu ve benzeri eleştiriler haklı da olsa ve araçları bu yönden de geliştirme zorunluluğu yaratsa bile önemli bir gerçeği de gözden kaçırmamak gerekir. Terazi, metre gibi nesnel varlıkları ölçmekte kullanılan araçlarda bile bir ölçme yanılgısı söz konusudur. Buna rağmen bu araçların kullanılmasına devam edilir. Çünkü bunlar elde bulunan ölçeklerin en geçerli ve en güvenilir olanlarıdır. Aynı şekilde bugün anlık gücünü ölçebilmek için geliştirilmiş olan nesnel ölçeklerden en güvenilir ve geçerli olanları da bunlardır. Kuşkusuz bunlar ana baba, öğretmen ya da öteki yetişkinlerden herhangi birinin veya birkaçının bir arada belirli çocukların anlık gücü düzeyi üzerinde ileri sürebilecekleri tahminlerden daha yeterli olacaktır. Bunun nedenleri şöylece belirtilebilir. A. Kişilerin yaptığı kısa ya da uzun süreli gözlemlerle yargıya varabilmek için çocuğun zekasını değerlendirilebileceği ve herkesçe ortak olan bir ölçüt yoktur. İleride görüleceği gibi, bunu bazıları kafa biçimi, göz parlaklığı, alın genişliği gibi örgensel belirtilere dayamaktadır. Başkaları ise usluluk, hareketlilik, konuşkanlık ve benzeri davranışlara bakarak yaparlar. Bazıları da her ikisini birden kullanır. Bunların anlık gücünü ne dereceye kadar yansıtabildiği tartışmaya açıktır. Bunlardan çok daha güvenilir olan başka belirtiler de vardır. Bu yüzden kişilerin yargıları kişisel olmaktadır. B. Hiçbir halde bu gibi yargılar sırasında çocuk kendi yaşdaşları ile kıyaslanmamaktadır. Ya beğenilen bir çocuk ya da yetişkinin kendi kişisel güç ve başarısı ölçüt görevini yapar. Halbuki bir çocuğun yetenek ve düzeyinin ölçütü kendi yaşdaşlarının erişebildiği olağan düzey olmalıdır. C. Kişisel gözlemler yoluyla sağlanan sonuçlar geniş ölçüde nicelikle ilgili araştırmalar yapmaya elverişli değildir. Örneğin, zekanın hangi yaşa kadar geliştiğini bulmak için yapılması gerekecek binlerce ölçümü kişisel gözlemler yoluyla gerçekleştirmek imkansızdır. Öncelikle bu ve benzeri nedenler yüzünden konumuzu araştırmada bu araçlara dayanmak ve güvenmek zorundayız. Terimler sorunu. Beyin gücü diye adlandırdığımız ruhsal görüntünün erken yaşlarda tanılanması, incelenmesi ve izlenmesi sorunlarına girmeden aydınlanması yararlı olacak iki önemli konu var. Bunlardan birincisi, bu görüntüye verilen adlar arasından bir seçim yapmaktır. İkincisi ise adını koyacağımız bu görüntünün anlam açısından gösterdiği gelişmeyi inceleyip sonunda yeterli bir tanımını yapmaya çalışmaktır. Bu işler başarıldıktan sonraysa erken tanılama ve değerlendirme için gerekli olan araç ve yöntemleri ele alabiliriz. Canlıların ihtiyaçlarını gidermek ve karşılaştıkları sorunları çözebilmek açılarından gösterdikleri güç ve yeterlilikle bunun çeşitli basamaklarını adlandırmak için bilimde ve halk dilinde çeşitli sözcükler kullanıla gelmiştir. Bugün de durmadan yenilerini bulmak ya da eskilerine yeni anlamlar verip geliştirmek zoru ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu terim ve sözcüklerin kapsamlı ve yeterli bir kataloğunu yapmak konumuz dışında kalır. Yalnız çeşitliliği yansıtabilecek örnekler vermekle yetineceğiz. Zeka, akıl, kavrayış, intikal gücü, anlık, deha bu güce verilen adlardan bazılarıdır. Bunlardan başka dolaylı yoldan aynı anlama gelen kafa, beyin gibi sözcükler de halk arasında yaygın olarak kullanılır. Öte yandan bu gücün varlığını ya da yokluğunu belirten sözcüklere de değinilmelidir. Kafalı, akıllı, zeki, beyinsiz, aptal, ahmak, ebleh bu sınıfın örneklerinden bazılarıdır. İstendiği takdirde sözlükler taranarak bu örnekler daha da genişletilebilir. Fakat bizim amacımız açısından bunları çoğaltmaktan çok beğendiklerimizi yansıttıkları anlamlar açısından kümelendirmenin yolunu bulmaktır. Dikkat edilecek olursa bu kümelemeyi farklı 3 yönden yapabiliriz. 1. Söz konusu edilen gücü öncelikle yeri olduğu farz edilen organla adlandırmaktır. Kafalı kafasız, beyinli beyinsiz çeşidinden olan sözcükler bu kümeye girer. Bu tutum bize eski Yunan uygarlığından miras kalmıştır. İnsan ruhunu anlık coşku ve istem diye bölümleyen Eflatun, bu süreçlerin oturağının da sırasıyla beyin, kalp ve kaslar olduğunu söylemiştir. Böyle bir görüş ve tutumun günümüzün bilimsel eğilimlerine ve gerçeklerine aykırı düşeceği meydandadır. Bir kere ruhsal süreçleri yalnız ve öncelikle kuramsal açıdan anlık, coşku ve istem diye sınıflandırsak bile bunlara birbirinden tüm olarak bağımsız süreçlermişçesine ayrı ayrı organları görevli kılmak canlının her açıdan bütünlüğü gerçeğine aykırı düşer. Ruhsal süreçlerin önemli bir bölümünü beyin ve sinir sistemine bağlamak yoluyla gidilebilse de bunların bedenin bütünü ve salgı bezleri gibi biyolojik yapı ve fizyolojik süreçlerle olan yakın ve karmaşık ilişkilerini de gözden kaçırmamak gerekir. Anlık gelişimini öncelikle beyin ve onu oluşturan hücrelere bağlasak bile bu organın yapısal gelişimi ve görevlerini oluşması üzerinde örneğin enzim ve hormonların önemli etkilerini unutmamak gerekir. Tiroid yetersizliğinin zeka geriliğine neden oluşu bu örneklerden yalnız biridir. Öte yandan kafa, kafalı, kafasız gibi sözcüklerin kökünü de aynı kaynakta aramak gerekir. Eski Yunan uygarlığında sistemleştirilmesine girişilen fronoloji ve fizyonomi bilimleri akıl gücünü kafatasının ya da yüzün yapı ve özelliklerinden çıkarabilmeyi mümkün görürdü. Bu nedenle kafalı bir adam aklın kapsadığı bütün görev ve yeteneklere gereğince sahip olan kişi anlamına geliyordu. Akıl ya da zeka denilen gücü belirli bir beden organına bağlamak ruh bilimindeki canlının bütünlüğü akıma aykırı düşmekle beraber en yeni ruh bilim model ve kuramlarına göre geliştirilen elektronik beyin gibi araçları adlandırmakta da bu tutumdan vazgeçilmemektedir. Bu kitapta ötekilerin yanı başında beyin gücü deyimini tercih edişin bir nedeni budur. 2. Bu sözcüklerden akıl, zeka, anlık, kavrayış, intikal gibileri ise belirli görev ya da süreçleri yansıtanlardır. Bununla özellikle şu belirtilmek istenmektedir. Akıl, zeka ve aynı türden olan sözcükler her çeşit gereksinmenin giderilmesi ve bütün sorunların çözümünde aynı derecede etkili olan genel bir gücü yansıtmaktadır. Herhangi bir kişiyi zeki ya da akıllı olarak nitelendirdiğimiz zaman onun her çeşit sorununu çözmekte aynı düzeyde başarılı olabilecek kimse olduğunu söylemek istenir. Aksi takdirde bu kişi şu çeşit işleri başarma ya da şu tür sorunları çözmekte zekidir diye sınırlamak ve belirlemek gerekirdi. Halbuki günlük dilde ve çoğu bilimsel sözcükler bu anlamda kullanılmıyor. Bunun sakıncası olabilir mi? İleride göreceğimiz gibi zeka bir süre her şeyde aynı düzeyde etkili olan genel bir anlık gücü olarak görülmüştür. Buna karşılık bu konu üzerinde yarım yüzyılı aşan süreden beri yapılan inceleme ve araştırmaların sağladığı sonuçlar bu yönde değildir. Bugün insan ve öteki canlılar için genel güç anlamında bir zekadan söz edilmemektedir. Guilford gibi bazı araştırıcılara göre insanın hiç değilse 120 türlü zekası vardır. 3. Bu terimleri bir de beyin gücünün çeşitli basamaklarını yansıtışları açısından kümelemek söz konusu olabilir. Bir yandan dahi, çok üstün zekalı, kafalı gibi olağanın üstündeki basamakları belirten sözcükler yer alır. Öte yanda ise aptal, ahmak, ebleh, kafasız, beyinsiz gibi bilimsel anlamı olan ya da olmayan olumsuz basamaklar kümelenir. Bu sözcükler de bir açıdan ikinci kümede değinilen genel güç anlamını yansıtan sözcüklerin bir yan ürünüdür. Böyle bir genel güç benimsenince bunun çeşitli basamakları için de birer ad bulunması gereği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Hatta ileride göreceğimiz gibi bu tutum basamaklar için zeka bölümü, yüzdelik gibi kavramlara bağlı olarak sayısal sınırlar bile benimsenmesine yol açmıştır. Örneğin, ZB'si 180-200 arasında olanlara dahi ya da 70 ZB'den aşağı olanlara geri zekalı denmesi. Kuşkusuz kitabın konusunun amaç ve kapsamı açısından bu çeşit kademeleme ya da sınıflandırma zoru bulunduğunu kabul etmek zorundayız. Fakat bunu günümüzün bilimsel bulgularına göre en iyi biçimde yapmanın başka yolları olup olmadığını da ileride araştıracağız. Sonuç olarak burada şunu belirtmekle yetinmek gerekir. Günlük dilde ve bilimsel yayınlarda insanın anlık gücünü belirtmek için çeşitli terimler ve deyimler kullanılmıştır. Bunların bazılarının değeri yoktur. Ruh bilim yayınlarında kullanılan bazılarınınsa gereğine göre metinde kullanmak yoluna gidilecektir.